Merhaba, İçimizdeki Mucize programında arkadaşım Doktor Erer ile beraber yeniden sizlerleyiz.
Bildiğiniz gibi programımızda vücudumuzdaki bazı sistemlerin nasıl çalıştığını anlatıyoruz ve bu sistemlerin parçalarından örnekler veriyoruz. Her bölümde insan bedeni içinde bir yolculuğa çıkıyoruz.
Bu hafta da böbreklerimizden bahsedeceğiz. Öncelikle böbreklerimizin görevi ve yapısıyla başlayalım.
Evet, çok iyi olur. Böbreklerimizin temel görevi vücudumuzun sıvı ve elektrolit dengesini korumaktır. Sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi elektrolitlerin kan seviyeleri de böbrekler tarafından sağlanır. Ayrıca kan asit baz dengesi de böbreklerin görevlerindendir. Bilindiği gibi bu maddelerin kan seviyeleri çok hassastır ve en ufak bir oynama hayati fonksiyonlarımızın bozulmasına neden olacaktır. Kalp ritmi, kas kasılması, sinir iletimi, düşünme ve daha birçok beyin fonksiyonu bu hassas dengenin korumasına bağlıdır. Dahası bu maddelerin dengesizliği beraberinde hücre içi ve damar içi su dengesinin de bozulması anlamına gelir. Hücreler aşırı şişebilir veya büzülebilir ya da tansiyonumuz aşırı yükselebilir veya düşebilir. Ayrıca protein atık maddesi olan üre ve kreatininin atılımı da yine böbreklerle olur. Üre ve kreatin kan seviyesi artması durumunda vücuda zehir etkisi yaparak ölüme kadar giden sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı bir insan hiçbir zaman içtiği su miktarını hesaplamak zorunda kalmaz ya da yemeklere ilave ettiği tuz miktarını hassas ölçüyle tutmak zorunda değildir. Ya da bugün çok protein aldım, böbreklerim bu kadar proteinle başa çıkabilecek mi diye düşünmez. Yani böbreklerimiz hayat konforumuzu sağlayan en önemli organlarımızdandır. İşte bu konforun önemini en iyi anlayanlar, böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz makinesine hayat boyu muhtaç kalan hastalardır. Haftanın 3 günü en az 4'er saat bu makinelere bağlı kalmak zorundadırlar. Ayrıca yediklerini ve içtikleri sıvı miktarını hep hesaplamak zorundadırlar. Aksi halde bir sonraki diyaliz seansına yetişemeden komaya girebilirler. Aldıkları kiloya ve kan tahlillerinde oluşan dengesizliğe göre cihazın çalışma süresi belirlenmek zorundadır. İşte bu durumda sağlıklı bir böbreğe sahip olmanın Allah'ın bize bahşettiği büyük bir nimet olduğu daha iyi anlaşılır. Şimdi de böbreklerimizin yapısına değinelim. Bildiğimiz gibi her birimizde 2 adet böbrek mevcuttur. Her bir böbreğimiz yaklaşık 1 milyon tane nefron adı verilen birimden oluşur. Her bir nefron tek başına kompleks bir atık toplama ve geri dönüşüm merkezi gibidir aslında. Böbreklerimizden her dakika 1200 mililitre kan geçmektedir. Bir yetişkinde ortalama 5-6 litre kan olduğu düşünüldüğünde kalpten çıkan kanın 5'te 1'i böbreklerimizden geçmektedir. Ufak bir hesapla bir günde insan vücudunda bulunan tüm kanın yaklaşık 350 kez böbrekler tarafından süzüldüğü görülecektir. Bu gerçekten çok muazzam bir hızdır. Yine her gün bu miktar kanın serumundan yaklaşık 180 litre süzülerek işleme tabi tutulur. Ve bu miktarın çok büyük bir kısmı kana geri emilerek atık maddeler oluşan idrar içinde yoğunlaştırılır. Alınan sıvı miktarına göre değişmekle beraber ortalama 1,5 litre idrar üretilir. Sıvı dengesinin hassas yapısı çok önemli. İstersen biraz da bu konuya değinelim.
Evet, doğru. Vücudumuzdaki dengelerin korunması için bedenimizde birbiri içine girmiş ve kusursuz planlanmış bir sistem çalışıyor. Eğer terleme ya da su içmeme nedeniyle bir miktar su kaybına uğrarsak kanımızdaki su yoğunluğu düşer. Kan beyinde dolaşırken hipotalamus denen bölgedeki özel algılayıcılar harekete geçer ve hormonal sistemin büyük şefi olan hipofiz bezine bir sinyal gönderir. Sinyali alan ve vücutta suyun azaldığını anlayan şef, böbreklere özel bir mesaj olarak antidiüretik hormonu gönderir. Bu mesaj, böbrek borucuklarındaki hücrelere vücutta su sıkıntısı var, fazla suyu geri çekin emrini verir. Borucuklar atılan sıvıdan daha fazla su emerek kana karıştırırlar ve bu şekilde vücuttaki kriz atlatılmış olur. Eğer gereğinden daha fazla su içmişsek bu sefer yine aynı emir komuta zinciri içerisinde bir haberleşme yaşanır. Antidiüretik hormonun az salgılanmasıyla bu sefer borucuklardaki hücrelere vücutta fazla su var, gereksiz yere su çekmeyin emri ulaşmış olur. Beynin hemen altında bulunan hipofiz bezine oluşturan hücrelerin yaptıkları işi tekrar düşünelim. Burada bulunan hücreler kendilerinden çok uzakta bulunan böbrek hücrelerine özel bir mesaj gönderirler. Böbrek hücreleri de kendilerine ulaşan emre kayıtsız şartsız itaat ederler. Ardından böbrek hücreleri vücuttan atılan sıvının içinden su moleküllerini tek tek seçer ve bu karışık sıvının içinden tertemiz su elde edecek şekilde vücutta kazandırılır. Beyin hücreleri ve böbrek hücreleri arasında bir iletişimin bulunması, böbrek hücrelerinin vücuttan atılan sıvısını arıtarak içinden tertemiz su elde etmeleri elbette ki bir akıl göstergesidir. Yeryüzündeki bütün canlıların varlığını basit tesadüflerle açıklamaya çalışan evrim teorisini yalnızca bu sistemin varlığı bile temelinden çökertmek için de yeterlidir. Çünkü boşaltım sisteminin çalışması için birbirinden bağımsız birçok parçanın aynı anda var olması ve bunların her birinin birbiriyle eksiksiz bir uyum içinde görev yapması gerekir.
Mesela bahsettiğimiz bu sistemden sadece bir parça olan ve hipofiz bezinden salgılanan antidiüretik hormon çıktığında ya da işlevi bozulduğunda diyabet insipidus denilen çok ciddi bir hastalık oluşuyor. Bu hastalıkta günlük idrar üretimi 1,5 litre olması gerekirken 15-20 litreye çıkıyor. Yani böbrekteki borucuklar artık suyu geri ememiyor. Eğer kişi her gün bu miktar suyu tüketmezse su kaybına bağlı şok sonucu ölümle karşılaşması kaçınılmaz oluyor.
Vücudumuzdaki su dengesinin korunması ile ilgili önemli bir detay daha anlatmak istiyorum. Bir insanın spor yaparken kaybettiği su miktarıyla dinlenirken kaybettiği su miktarı arasında büyük fark var. Böbreklerin bu durumlarda süzdükleri su miktarı da farklı olmakta tabii. Hipofiz bezi vücudun ihtiyacına göre antidiüretik hormonu göndererek böbrekleri uyarıyor. Böbrek hücreleri bu emri aldıkları anda kanı süzme işlemini yavaşlatıyor. Hatta süzülen atık sıvının içinden su moleküllerini geri almaya başlıyor. Hipofiz bezinin kandaki su miktarını düzenlemek için başvurduğu bir başka yol daha var. Yine antidiüretik hormon devreye giriyor ve tükürük bezlerinin tükürük salgılama işlemlerini yavaşlatıyor. Ve bunun ardından insan susuzluk hissediyor ve su içiyor. Şimdi hipofiz bezinin su içmemizi sağlamak için sahip olması gereken bilgileri bir düşünelim. Öncelikle bu küçük et parçasının suyun önemini bilmesi gerekiyor. Ayrıca hipofiz bezi insanın ağzı kuruduğu zaman psikolojik olarak su içmeye ihtiyaç duyacağını bilmeli. Hipofiz bezinin bilmesi gereken üçüncü noktada insanın ağzının kuruması için tükürük bezlerinin çalışmamasının gerektiği. Hipofiz bezi tükürük bezlerinin çalışmasının nasıl durdurulacağını da bilmeli tabii. Yeryüzünde bulunan milyarlarca insanın beyinlerinin altında bulunan milyarlarca hipofiz bezi her gün, her saniye bu insanların ne kadar su içmeye ihtiyaçları olduğunu biliyor ve bu da bizleri su içmeye zorluyor. Susama hissini insan için özel olarak oluşturan varlık aslına bakıldığında küçücük bir et parçası. Ancak bu küçücük et parçası olmasa susamayacaktık ve vücudumuzun suya ihtiyacı olduğunu anlayamayacaktık. Su içmek aklımıza gelmeyecekti. Düzenli olarak su içmemizi sağlamak için gerekli her türlü önlemi alan Allah'tır.
Evet, vücudumuz hayatımızı devam ettirmemiz için en mükemmel biçimde yaratılmış. Böbreklerimiz de bu sistemin bir parçası. Ancak böbreklerimiz nasılsa bizim için çalışıyor diyerek sağlığımızı bozacak, böbreklerimizi yoracak davranışları da göz ardı etmememiz gerekir. Peki böbreklerimizi korumazsak ne olur? Böbrek sağlığının bozulmasının doğal sonucu kronik böbrek hastalığı gelişimidir. Basit ve ucuz bazı idrar ve kan testleri kullanılarak erken saptandığında sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karşın, erken tanısının düşük olması nedeniyle sıklıkla son dönem böbrek hastalığı evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gerekmekte. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp damar hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılardır. Ayrıca şişmanlık, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı da sayılabilir. Kronik böbrek hastalığı bilhassa ileri evrelerde vücudun adeta saç telinden tırnağın ucuna kadar bütün sistemlerini etkilediğinden çok çeşitli belirti ve bulgulara yol açabiliyor. Bunlar arasında yeni başlayan hipertansiyon, idrar yapmada güçlük veya yanma, kanlı idrar, idrarda köpürme, geceleri sık idrara çıkma, göz etrafında veya bacaklarda şişlik, susama hissinde artma, halsizlik, güçsüzlük, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt renginde değişiklik, kaşıntı, bulantı ve kusma, ayaklarda hisse bozuklukları, nefes darlığı sayılabilir. Ancak kronik böbrek hastalığının sinsi seyreden bir hastalık olduğunu ve bu belirtilerin birçoğunun hastalığının ilerleyen evrelerinde ortaya çıktığını unutmamak gerekir. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı için risk faktörlerine sahip olanların belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden doktora başvurması uygun olacaktır. Tansiyon yüksekliği kronik böbrek hastalığının en sık ve erken belirtilerinden birisi olduğundan kan basıncımızı düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Bunun dışında basit bir idrar tetkiki ve kan kreatinin ölçümü böbrek hastası olup olmadığımızın belirlenmesini sağlayacaktır. Aslında sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemek ve uygulamak böbrek hastalığından büyük oranda korunmamızı sağlayacaktır. Buna göre düzenli egzersiz yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve ideal kilomuzu korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli sıvı almalı, sigaradan, aşırı alkol tüketiminden ve ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalı, kan basıncımızı ve 40 yaşından sonra da kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Eğer yüksek risk taşıyorsak, böbreklerimizi yılda en az bir kere kontrol ettirmeliyiz.
Gördüğümüz gibi sağlıklı böbreklere sahip olmak çok önemli. Haftaya bir başka programımızda yeni konumuzla karşınızda olacağız inşallah. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.